Ayrım 7. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 72. Yunus daima Abel'ı o günkü haliyle hatırlayacaktı. Şaşırtıcı derecede beyaz kaşlarının altındaki yarı kapalı gözleri, şarap kadehinin üzerinde inip kalkan gagamsı bir burun, yüzünün ve vücudunun zayıflığını vurgulayan çökmüş yanaklar ve duyulmayan bir müzikle birlikte tempo tutan boğumlu parmaklar. Yunus gereksiz detaylara girmeden öyküsünü ona aktarmıştı. Abel de adamın sözünü kesmeden dikkatle dinlemişti. Doktor anlatmayı bitirdiğinde pekala demişti büyükelçi dudaklarını kibarca kurulayarak. Şu adamın nasıl ortadan kaybolduğuna dair herhangi bir fikrin var mı?
Hayır.
Onunla hiç görüştün mü? Saha analistlerimiz yüz yüze görüşülmesi zor insanlardır. Daha önce buna benzer hezeyanlara kapıldığı olmuş muydu peki?
Hayır, YUP merkezindeki kayıtlara bakılırsa ilk kez böyle bir şey yaşıyor. Tabii eğer bir hezeyansa.
Eğer mi? Büyükelçi adamın ne ima ettiğini anlamamıştı. Peki neden bana geldin?
Yardım istemek için.
Orası belli ama nasıl bir yardım? Ben ne yapabilirim ki?
İzin ver açıklayayım. Sark'taki gezegen dışı ulaşım bürosu adamımızın uzay gemisinin motorlarından çıkan enerji örüntülerini takip etti ve yakın uzayda kendisinden herhangi bir iz bulamadı. Bu konu hakkında yalan söylüyor olamazlar. Sarklıların yalan söyleyecek türden insanlar olmadığını kastetmiyorum elbette. Ama işe yaramaz yalanlardan da kaçınırlar ve benim bu konuyu 2-3 saat içerisinde kontrol ettirebileceğimi biliyor olmalılar.
Doğru. Sonra?
Bir enerji örüntüsünün izini sadece iki durumda kaybedersin. Birincisi gemi yakın uzayda olmadığında. Çünkü çoktan hiper uzaya sıçramış ve galaksinin başka bir köşesine gitmiştir. İkincisi ise gemi uzayda olmadığında yani bir gezegene indiğinde yaşanır. Adamımızın sıçrama yaptığına inanmıyorum. Eğer Florina'nın içinde bulunduğu tehlikeye ve bunun tüm galaksiyi etkileyeceğine dair iddiaları megalomanca bir hezeyandan ibaretse hiçbir şey onu Sark'a gelip rapor vermekten alıkoyamaz. Fikrini değiştirip öylece gitmez. Bu tür konularda 15 yıllık bir deneyimim var. Şayet akıl sağlığı yerinde ve söyledikleri gerçekse o zaman yine kararından vazgeçip yakın uzayı terk etmez. İhtiyar Trantorlu bir parmağını kaldırıp kibarca sallamıştı.
O halde Sark'ta olduğunu düşünüyorsun.
Kesinlikle. O takdirde yine iki alternatifimiz var demektir. Birincisi eğer sahiden de aklını kaybettiyse resmi bir uzay istasyonu yerine gezegenin herhangi bir noktasına iniş yapmış olabilir. Hafızasını yarı yarıya kaybetmiş ve hasta bir şekilde başıboş dolanıyor olması mümkün. Bu saha elemanları arasında bile çok sık rastlanan bir durum değil. Fakat daha önce böyle şeyler oldu. Böyle durumlarda krizler genellikle geçicidir. Kurban iyileştikçe kişisel hatıralarından önce işiyle ilgili detayları anımsar. Ne de olsa uzay analistliği onların hayatıdır. Çoğunlukla uzay analiziyle ilgili konulara bakmak için bir halk kütüphanesine girmeye çalışırken bulunurlar.
Anlıyorum. O zaman kütüphane heyetiyle görüşüp böyle bir olayla karşılaştıkları takdirde sana rapor vermelerini söylememi istiyorsun.
Hayır, çünkü öyle bir sorun beklemiyorum. İstediğim asıl şey uzay analiziyle ilgili bazı standart çalışmaların rezerve ettirilmesi ve bir sarklı olduğunu ispat edenler haricinde o kitaplara ulaşmak isteyen herkesin sorgulanmak üzere alıkonulması. Sarklılar bunu kabul edecektir. Zira böyle bir planın işe yaramayacağını biliyor olacaklar. Ya da en azından üstleri biliyor olacak.
Niye ki?
Çünkü demişti Jones artık hızlı hızlı konuşmaya ve duyduğu öfke yüzünden titremeye başlamıştı.
İster deli olsun ister akıllı. Adamımızın tam da planladığı gibi Sark şehrindeki bir uzay istasyonuna indiğinden ve Sarklı yetkililer tarafından hapsedildiğinden hatta belki de öldürüldüğünden eminim.
Abel neredeyse yarısı boşalan kadehini bırakmıştı.
Şaka mı yapıyorsun?
Şaka yaparmış gibi bir halim mi var? Daha yarım saat önce bana Sark hakkında anlattıklarını unuttun mu? Hayatları, refahları ve güçleri Florina'nın üstündeki kontrollerine bağlı. Şu son 24 saat içerisinde okuduğum kitaplar bana ne gösterdi peki? sarkın servetinin Florina'daki kirt tarlalarından geldiğini ve şimdi de adamın biri çıkmış, Florina'daki tüm erkeklerle kadınların hayatını tehlikeye atan galaktik çapta öneme haiz bir şeyden bahsediyor. Deli olup olmamasının bir önemi yok. Adamımızın son konuşması ile ilgili şu döküme bir bak. Abel önce kucağına fırlatılan film şeridini, sonra da adamın uzattığı okuyucuya almıştı. Ardından merceği kullanıp yavaşça renkli gözlerini kırpıştırarak yazılanları okudu.
Pek bilgilendirici değil.
Tabii ki değil. Bir tehlike olduğundan bahsediyor. Çok acil bir durumdan söz ediyor. Hepsi bu. Ama bu mesajın kesinlikle sarkların eline geçmemesi gerekiyordu. Adam yanılıyor olsa bile sark hükümeti bu delice fikri, tabii eğer gerçekten de deli saçmasıysa, tüm galaksiye yaymasına izin verir mi sence? Florina'da yol açacağı paniği ve kirt üretimine vuracağı sekteyi geçtim. Sark ile Florina arasındaki kirli politik ilişkiyi tüm galaksinin gözleri önüne serer. Tüm bunlara tek bir adamı ortadan kaldırarak engel olabileceklerini düşün. Çünkü sadece bu konuşma dökümünden yola çıkarak herhangi bir eylemde bulunamam ve bunu biliyorlar. Sarklılar böyle bir durumda cinayet işlemekten kaçınır mı sence? Şu sözünü ettiğin genetik deneycilerle dolu gezegen onu gözünü bile kırpmadan öldürür.
Peki ne yapmamı istiyorsun?
Hala anlamadığımı belirtmek zorundayım demişti. Tüm bunlardan hiç etkilenmemiş gibi görünen Abel. Onu öldürüp öldürmediklerini öğren diye yanıtlamıştı Jones duygusuzca. Mutlaka burada bir casusluk şebeken vardır. Ah boşuna inkar etme. Siyasi konulardaki cahilliğimi geride bırakacak kadar çok dolaştım galakside. Ben kütüphanelerin gözetim altında tutulmasını talep ederek sarklıların dikkatini dağıtırken sen de bu konuyu derinlemesine araştır. Ve onu ortadan kaldırdıklarını öğrendiğin takdirde Trantor'un galaksideki hiçbir hükümetin bir yup çalışanını öldürüp bunun yanına kar kalacağını düşünmemesini sağlamasını istiyorum. Abel'la olan ilk buluşması böyle sonlanmıştı. Jones bir konuda haklıydı. Sarklılar kütüphane meselesinde işbirlikçi, hatta neredeyse anlayışlı davranmıştı. Ama görünüşe göre haklı olduğu tek konu buydu. Aradan aylar geçmiş fakat Abel'ın casusları kayıp saha elemanının ölü ya da diri sarklı olduğuna dair tek bir ize bile rastlayamamıştı. Bu durum 11 ay boyunca değişmemişti. Jones neredeyse işin peşini bırakmaya niyetleniyordu. Neredeyse bir ay daha bekleyip arayışını 12 aya tamamlamaya ve sonra da gezegenden ayrılmaya karar veriyordu. Derken nihayet bir ipucu yakalamış ama beklediğinin aksine bunu Abel sayesinde değil, bizzat kendi kurduğu ve varlığını neredeyse unuttuğu sahte önlem vasıtasıyla öğrenmişti. Sark Halk Kütüphanesi'nden bir rapor gelmiş ve Jones kendisini Florina İşleri Bakanlığı'ndaki Florinalı bir devlet memurunun karşısında otururken bulmuştu. Memur dosyayı zihninde toparlamayı tamamladı. Son sayfayı da çevirdi ve başını kaldırıp doktora baktı.
''Pekala sizin için ne yapabilirim?''
Jones katı bir şekilde söze girdi. Dün saat 16.22'de Sark Halk Kütüphanesi'nin Florina şubesinde uzay analizi ile ilgili iki standart kitaba bakmak isteyen ve sarklı olmayan bir adamın benim için alıkonulduğuna dair bilgilendirildim. Ama o zamandan beri kütüphaneden başka bir haber alamadım. Memur bir yorumda bulunmaya kalkışınca sesini yükseltip onu bastırdı.
Yine dün 17.05'te kaldığım otele ait ortak bir cihazda izlediğim bir telehaber bülteninde Sark Halk Kütüphanesi'nin Florina şubesinde bir Florina devriyesinin bayıltıldığını ve şüpheli 3 Florinalının takip edildiğini gördüm. Sonraki haber bülteni özetlerinde bu haberden tekrar bahsedilmedi.
Bu iki olayın bağlantılı olduğuna hiç şüphem yok. Aradığım adamın devriyelerin nezaretinde olduğuna da öyle. Florina'ya gitmek için müsaade istedim ama reddedildi. Florina'ya uzayaltı telsizi aracılığıyla bir mesaj yollayıp söz konusu adamın Sark'a gönderilmesini talep ettim fakat bir cevap alamadım. Florina İşleri Bakanlığı'ndan harekete geçmesini talep etmek için buradayım. Ya ben oraya giderim ya da o buraya gelir. Sark hükümeti yup yetkililerin ultimatomlarını kabul edemez dedi memur cansız bir sesle.
Üstlerim bu konuyla ilgili sorular sorabileceğiniz hususunda beni uyardı ve elimizdeki bazı bilgileri sizinle paylaşmam söylendi. Ayrılan kitaplara bakmak isteyen adam ile biri kentli, diğeri ise Florinalı bir kadın olan iki arkadaşı sahiden de az evvel bahsettiğiniz saldırıyı gerçekleştiren kişilerle aynı. Devriyeler tarafından takip edildikleri de doğru. Ancak onları tutuklayamamışlar.
Jones acı bir hayal kırıklığına uğradı. Bunu gizlemeye çalışmadı. Kaçmışlar mı?
Tam olarak değil. Onları Matkorov'un fırınlarından birine kadar takip etmişler.
Jones şaşırdı. Orada kalmalarına izin mi vermişler yani?
Son zamanlarda ekselansları Ludigan Abel'la hiç görüştünüz mü?
Bunun konumuzla ne?
Trantor Büyükelçiliğine sık sık gittiğinizi öğrendik.
Büyükelçiyi bir haftadır görmüyorum.
O zaman kendisiyle görüşmenizi tavsiye ederim. Suçluların zarar görmeden Korov'un dükkanında saklanmasına izin verdik. Çünkü Trantor'la aramızdaki son derece nazik yıldızlar arası ilişkilere zarar vermek istemedik. Gerektiği takdirde sizinle başka bir bilgi daha paylaşmam söylendi. Muhtemelen duyduğunuzda şaşırmayacaksınız ama...
Adamın beyaz teninde alaycı bir sırıtışa benzer alışılmadık bir ifade belirdi.
Korov, Güvenlik Bakanlığımız tarafından çok iyi tanınan bir Trantor casusudur.
6. Bölüm Büyükelçi. Terence Korov'un fırından ayrıldığı sırada Jones'un o memurla görüşmesine daha 10 saat vardı. Adam bir yandan kentin ara sokaklarında dikkatli yürüyor, diğer yandan da bir eliyle işçilerin salaş kulübelerinin kaba dış yüzeylerine tutunuyordu. Yukarı kentten aralıklarla süzülen solgun ışığa rağmen etraf zifiri karanlıktı. Aşağı kentteki tek ışık ikili veya üçlü gruplar halinde yürüyen devriyelerin fenerlerinden yayılıyordu. Aşağı kent uyuklayan zehirli bir canavar gibi uzanıyor ve yağlı kıvrımlarını yukarı kentin ışıltılı örtüsünün altına gizliyordu. Mahsuller burada depolanıp ertesi güne hazır hale getirildiğinden muhtemelen gölgeli hayat bazı bölümlerde hala devam ediyordu. Ama burada gecekondu mahallesinde değil. Uzaktan gelen ayak sesleri duyan Terence çabucak tozlu bir ara yola saptı. Florina'nın gece yağmurları bile çimento alaşımının altındaki gölgeli bölgelere nadiren ulaşabiliyordu. Işıklar belirdi, saklandığı yerin yanından geçip gitti ve 100 metre kadar ileride gözden kayboldu. Devriyeler bütün gece boyunca ileri geri yürüyeceklerdi. Yapmaları gereken tek şey buydu. Uyandırdıkları korku o kadar güçlüydü ki düzeni sağlamak için gövde gösterisi yapmaları yeterliydi. Sokaklarda ışıklandırma olmadığından gizli gizli ilerleyen pek çok insan karanlıkların arasına saklanabilirdi. Fakat devriyelerin tehditkar varlığı olmasaydı bile o kalabalık yine de bir tehlike oluşturmazdı. Yiyecek dükkanları ve atölyeler çok sıkı korunuyordu. Yukarı kentin lüksü ulaşılmazdı ve aşağı kent ahalisinin birbirini soyması, komşularının sefaletine parazitlik etmeleri bariz bir şekilde anlamsızdı. Başka gezegenlerde suç sayılabilecek çoğu şey bu karanlık yerde neredeyse hiç yaşanmıyordu. Fakir insanlar çoktan soyulup soğana çevrilmişti, zenginlerse ulaşılmayacak kadar uzaktaydı. Terence gizli gizli ilerlemeye devam etti. Tepedeki çimento alaşımına açılmış aralıklardan süzülen beyaz ışık arada sırada yüzünü aydınlatıyordu ve yukarı bakmaktan kendini alamıyordu. Ulaşılamayacak kadar uzakta.
Sahiden de öyle miydiler?
Sarklı toprak efendileriyle ilgili düşünceleri hayatı boyunca kaç kez değişmişti. Küçükken onları son derece çocukça bir bakış açısıyla görüyordu. Devriyeler siyah ve gümüş renkli canavarlardı ve yanlış bir şey yapmış olun ya da olmayın onlardan kaçmak zorundaydınız. Toprak efendileri ise Sark adındaki bir cennette yaşayan Florinalı akılsız adamlarla kadınları dikkatle ve sabırla izleyip sıhhatlerini düşünen son derece müşfik, müpem ve gizemli süper insanlardı. Okulda her gün aynı sözü tekrar ederlerdi. Galaksinin ruhu bizi gözetip kollayan toprak efendilerine aynı şekilde korusun.
Evet diye düşündü, aynen öyle, aynen öyle. Onlar bize nasıl muamele ediyorsa ruh da onlara aynen öyle davransın. Ne eksik ne de fazla. Karanlıkta yumruklarını sıktı ve avuçları cayır cayır yandı. 10 yaşındayken Sark'ta yaşamanın nasıl bir şey olabileceğiyle ilgili bir kompozisyon ödevi yazmıştı. Yazılı anlatım yeteneğini sergilemek için yazdığı tamamen hayal ürünü bir şeydi. Artık çok az bir bölümünü, sadece bir paragrafını hatırlıyordu. O kısımda toprak efendilerini her sabah kirt çiçeklerininkine benzer renklerle bezeli, büyük bir salonda toplanan, 6 metreye yakın muhteşem boylarıyla Florinalıların günahları hakkında tartışan ve onları doğru yola çevirmek için ne yapmaları gerektiğini kederle düşünen varlıklar olarak betimlemişti. Öğretmeni çok memnun kalmış ve o yılın sonunda diğer kızlarla erkekler kısa okuma seansları, yazma ve ahlak dersleri almaya devam ederken, Terence ise aritmetik, galaktografya ve Sark tarihi öğretilen özel bir sınıfa aktarılmıştı. 16 yaşında da Sark'a götürülmüştü. O gün kendisini ne kadar müthiş hissettiğini hala hatırlıyordu. Anılarının etkisiyle ürperdi, bunu düşünmek bile onu utandırıyordu. Artık kentin sınırlarına iyice yaklaşmıştı. Arada sırada esen bir rüzgar, kirt çiçeklerinin yoğun gece kokusunu ona kadar getiriyordu. Birkaç dakika içinde devriyelerin kol gezmediği ve bulutların arasından da olsa yıldızları tekrar görebileceği açık arazilerin o görece güvenliğine kavuşmuş olacaktı. Sark'ın güneşi olan sarı renkli parlak yıldızı bile... O yıldız ömrünün yarısı boyunca onun da güneşi olmuştu. Onu bir uzay gemisinin lombozundan ilk kez gördüğünde, bir yıldızdan daha fazlası olduğunu anladığında karşısında diz çökmek istemişti. Göz kamaştıracak kadar parlak ve küçük bir mermerdi sanki. Cennete yaklaştığını düşünmek ilk uzay uçuşunun felç edici korkusunu alıp götürmüştü adeta. Cennetine inmiş ve yıkanıp münasip bir şekilde giyinmesi için yaşlı bir Florinalı'ya emanet edilmişti. Büyük bir binaya doğru götürüldüğü sırada yanlarından biri geçmiş ve yaşlı rehberi çabucak eğilmişti. "Eğil!" diye mırıldanmıştı yaşlı adam öfkeyle genç Terence'a. Terence kafası karışmış bir halde kendisine söyleneni yapmıştı. "Kimdi o?"
"Tabii ki bir toprak efendisi, seni cahil köylü."
"Toprak efendisi mi? O mu?"
Terence olduğu yerde kala kalmış, yürümeye devam etmesi için itilip kakılması gerekmişti. Bu bir toprak efendisinin ilk görüşüydü. 6 metre uzunluğunda falan değil, sıradan bir insan boyundaydı. Florinalı diğer gençler böyle bir hayal kırıklığını yarattığı şoktan kurtulabilirdi belki. Ama aynı şey Terence için geçerli değildi. İçindeki bir şeyler değişmişti, hem de bir daha asla düzelmemecesine. Aldığı tüm eğitim boyunca derslerinde ne kadar başarılı olursa olsun, toprak efendilerinin de sıradan birer insan olduğunu hiçbir zaman unutamamıştı. Eğitimi 10 yıl devam etmiş ve okula gitmediği, yemek yemediği ya da uyumadığı zamanlarda da kendisini faydalı kılması için ona pek çok küçük şey öğretilmişti. Mesaj taşımayı, çöp kutularını boşaltmayı, bir toprak efendisi geçtiğinde yerlere kadar eğilmeyi ve sarklı bir hanım gördüğünde saygılı bir şekilde yüzünü duvara dönmeyi öğrenmişti. Sonraki 5 yıl boyunca kamu görevinde çalışmış ve adet olduğu üzere yeteneklerinin farklı şartlar altında test edilebilmesi için farklı görevlere atanmıştı. Bir keresinde tombul, mülayim bir Florinalı ziyaretine gelmiş, dostça gülümseyip omzunu nazikçe sıvazlamış ve toprak efendileri hakkında ne düşündüğünü sormuştu. Terence arkasına dönüp kaçma isteğini güçlükle bastırmış, düşüncelerinin gizli bir şifre halinde yüzüne yansıyıp yansımadığını merak etmişti. Ardından başını iki yana sallamış ve sarklıların iyi yürekliliği hakkında birkaç basma kalıp söz etmişti. Ama tombul adam dudaklarını birbirine bastırıp, "Söylediklerinde ciddi değilsin, bu gece bu adrese gel," demiş ve ona birkaç dakika sonra yanıp kül olan küçük bir kart vermişti. O gece söylenen adrese gitmişti, korkmuştu ama aynı zamanda meraklanmıştı da. Orada bazı arkadaşlarıyla karşılaşmış, kendisine sır saklayan gözlerle baktıklarını görmüş, ertesi gün iş yerinde rastlaştıklarındaysa sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarına şahit olmuştu. O gece orada anlatılanları dinlemiş ve sadece kendisinin düşündüğünü, başka kimsenin aklından geçmediğini sandığı şeylerin aslında pek çok kişi için geçerli olduğunu keşfetmişti.
Florinalıların en azından bir kısmının toprak efendilerini kendi çıkarları için gezegenlerinin servetini sömüren rezil birer zorba olarak gördüğünü ve gayretkeş haklarını cahillik ve fakirlik içinde sürünmeye terk ettiklerini düşündüğünü öğrenmişti. Sark egemenliğine karşı başlatılacak büyük bir isyanın yaklaştığını, Florina'nın lüks ve zenginliklerinin gerçek sahiplerine geri döndürüleceğini de öyle.
''Nasıl?'' diye sormuştu Terence. Defalarca ve defalarca tekrar etmişti bu soruyu. Sonuçta hem toprak efendilerinin hem de devriyelerin silahları vardı.
Bunun üzerine ona Trantor'dan son birkaç yüzyıldır galaksideki yaşanabilir gezegenlerin yarısını yutan devasa imparatorluktan söz etmişlerdi. Trantor Florinalıların yardımıyla Sark'ı yok edecek demişlerdi.
Ama demişti Terence, önce kendisine sonra da diğerlerine Trantor kadar büyük, Florina ise bu kadar küçükken böyle bir isyan Trantor'u daha büyük ve daha acımasız bir efendi olarak Sark'ın yerine geçirmiş olmaz mı? Eğer tek kurtuluşları buysa Sark'ı tercih ederdi. Hiç tanımadıkları yeni bir efendinin hükmü altında yaşamaktansa tanıdıkları bir efendiyle yaşamak daha iyiydi.
Diğerleri Terence'le alay edip onu kovmuş, orada işittiklerini başka birine anlattığı takdirde kendisini öldüreceklerini söylemişlerdi. Ama daha sonra komplocuların tek tek ortadan kaybolduğunu ve geriye sadece o tombul adamın kaldığını fark etmişti. Arada sırada o adamın yeni gelenlere bir şeyler fısıldadığını görmüştü. Fakat genç kurbanları ayartıldıkları ve teste tabi tutuldukları konusunda uyarmayı tehlikeli bulmuştu. Kendi başlarının çaresine bakmak zorundaydılar. Tıpkı Terence gibi.
7. ayrımın sonu. Sayfa 83.